Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.
Bundan 28 yıl önceki 3 Ekim sabahı Muş'un Korkuteli ilçesine bağlı Bartiniz köyünden dumanlar yükseliyordu. Evlerden, ahırlardan, samanlıklardan çıkan dumanlara gece yakılan insanların, hayvanların ağır et kokusu sinmişti. Doğan güneşin ortaya çıkardığı tablo acıydı. Nasır Öğüt'ün evi yanmış ve evden kurtulan olmamıştı. 9 kişilerdi. Baba, anne ve 7 çocuk. Aileden bir tek Aysel kurtuldu. Aysel de o gece amcalarına gitmişti. Muş Valiliğine resmi kanallardan haber ulaştırıldı. PKK Vartinis'i bastı ve gece ateşe verdi. 9 kişi yaşamını yitirdi. Devlet bunu yıllarca böyle sandı veya sanmak istedi. Bu resmi bilginin zemini de hazırdı. 2 Ekim'de Vartinis'in kırsal bölgesinde PKK ile güvenlik kuvvetleri arasında çatışma çıkmıştı. Çatışmada bir astsubay şehit oldu. Yine resmi bilgiye göre o astsubayı şehit eden PKK'lı teröristler 2 Ekim'i 3 Ekim'e bağlayan gecede köyü basmıştı. Aslında öyle değildi. Yıllar sonra devletin de kabul ettiği gerçeğe göre öyle olay şöyle gerçekleşmişti.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
2 Ekim'deki çatışmada Ahmet Assubay şehit olduktan sonra güvenlik kuvvetleri bölgeden ayrılırken dönemin Hasköy İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Bülent Karaoğlu köy meydanında havaya iki el ateş açtı ve şöyle seslendi. Bu gece gelip köyünüzü yakacağız. Gün boyunca bölgedeki güvenlik birimlerinde operasyon hazırlığı yapıldı. Bitlis'ten, Muş'tan, farklı birimlerden kuvvet toplandı. Jandarmadan, özel kuvvetlerden. Güvenlik kuvvetlerinin bölgeye tekrar gitmesi için bir de gerekçe gerekiyordu. Bu gerekçe de istihbarattan gelmişti. İstihbarata göre köylüler devletin astsubayını şehit eden teröristleri evlerinde barındırıyor, terör örgütüne yardım ve yataklık ediyordu. 1990'lar klasiği. İşte Öğüt ailesinin 9 ferdi devlete göre operasyon, bölge halkına göre baskında yandı. Güvenlik kuvvetleri senaryosunda ısrar ediyordu. Köyü teröristler bastı. Bazı köylüler de teröristlere bu baskında yardım etti. 9 insan yaşamını yitirmiş, haliyle de bir sorumlusu olması gerekiyordu. Bazı köylüler hakkında yardım ve yataklıktan davalar açıldı. Davanın hayali firari sanıkları ise PKK'lı teröristlerdi. Dosya dönemin Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne gönderildi. Köylüler yargılandı. Operasyona katılan askerler tanık olarak dinlendi. Askerlerden bazıları çatışma yaşandı dedi, bazıları ise çatışma olmadığını anlattı. Sanık köylüler de durumu bildiklerince anlattılar. Devlet Güvenlik Mahkemesi heyeti dosyayı inceledi. Gerçekten ne bir mermi, ne güvenlik kuvvetlerinden bir yaralı, ne de mermiyle ölmüş bir köylü vardı. Haliyle köylüler beraat etti. Dava dosyası yıllarca kalacağı rafına konuldu ve klasörlerin sırtına da şöyle yazıldı. Faili meçhul. Ülkede 2001-2002 yılında esmeye başlayan ve AKP iktidara geldikten sonra da bir şekilde devam eden Avrupa Birliği rüzgarı Vartinis'e de uğramıştı. Gerçi köyün adı değiştirilmiş ve Altınova olmuştu ama olsundu. Yine de devletin faili meçhulleri aydınlatma söylemi sürüyordu. Olay olduğunda 17 yaşında olan ve o gece amcasında kaldığı için kurtulan Aysel Öğüt de büyümüştü. Hem de psikoloji tedavi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne gelip giderken de Ankara'da demokratikleşme havasını koklamıştı belki de. Aysel Öğüt 2003 yılında o dönemde hukuk fakültesinden yeni mezun olup avukat çıkan, aynı zamanda akrabaları olan şimdinin Bitlis Barosu Başkanı Fuat Özgül'e başvurdu. Suç duyuruları yapıldı. Soruşturma dosyaları savcılıklar arasında geldi gitti. Soruşturmaların ve davanın başından bu yana ilgilenen avukat Fuat Özgül, aileden geriye kalan kuzeni Aysel'in uzun yıllardır korku nedeniyle etkin bir şekilde hakkını arayamadığını söyledikten sonra 28 yılı şöyle anlatıyor.
Bu olay 1993 yılında oldu. 3 Ekim 1993. Ondan sonra tabii bu 90'lı yılların şartları herkesçe malum. Bu aile korktu doğrusu. Yani buradaki avukat bulunmama durumundan ziyade ailenin tedirginliği vardı. Biraz da o şekilde. Şimdi Abdullah'la aynı zamanda akrabayız. Abdullah benim halamın oğlu. Akrabalık ilişkilerinden kaynaklı olarak birbirimizi tanıyoruz. 2003 yılında o aileden kurtulan tek kişi Aysel Öğüt. İşte Aysel Öğüt'ün müracaatı üzerine bizimle görüştü. Ondan sonra vekaletname çıkarttı, şikayet yolladı. Biz de 2003 yılından itibaren bu soruşturma dosyasını takip ettik. Yaklaşık 10 yıl sonra 2013 yılında Muşar Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Daha sonra güvenlik gerekçesiyle bu dosyayı Kırıkkale'ye gönderdiler. Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi'ne 2016 yılında karar verildi. Mahkeme sanıkların beraatine karar verdi. 4 tane sanık vardı o dosyada. Daha sonra biz kararı temiz ettik. Gerçi yerel cumhuriyet savcısı da temiz etmişti kararı. Daha sonra yargıda bu Bülent Kararoğlu, yani bir sanık yönüyle kararı bozdu. Bunun aslı fail olduğundan kaynaklı olarak dosyayı bozdu. İlk derece mahkemesine geri gönderdi. İlk derece mahkemesi yaptığı ilk duruşmada sanıkla ilgili tutuklama amaçlı yakalama emri çıkarttı. Şu anda sanırım firarda. Durum bu. İlk soruşturma başlatıldığı zaman doğrusu bu dosyanın mahiyeti itibariyle, çünkü yargılanan kişiler normal sıradan insanlar değildi. Mesela alay komutanı, ondan sonra emniyet müdürü, yine jandarma komutanı, yani bunlar olduğu için haliyle bu soruşturmayı yürüten savcılıklar olsun ve de bu işle ilgili karar veren hakimler olsun, ya herkes dosyayı bir diğerine paslıyordu. Yani ben değil de bir başkası karar versin şeklinde bir durumla karşılaştık. Mesela ilk dosyayı Elazığ Askeri Mahkemesi, Kolordu Askeri Mahkemesi'ne gönderdiler. Ondan sonra oraya gönderdikten sonra adamlar dedi, ya bizimle alakası yok, bu normal adli bir suçtur, askeri suç değil. Tekrardan dosyayı şeye gönderdiler, Muş'a gönderdiler. Ondan sonra Muş bu memur suçudur deyip valilikten izin talebinde bulundular. Ondan sonra bu izin talebi üzerine verilen kararlar idare mahkemesine gidildi. Yani bu şekilde bir çıkmaza girildi.
Kamuoyunun 28 yıldır Vartins davası adıyla takip ettiği yargılama süreci kadar dava öncesi de önemliydi. O nedenle gelin bu süreci, bir de davayla halen aktif bir şekilde ilgilenmekte olan Muş Barosu Başkanı Avukat Kadir Karaçelik'ten de dinleyelim. Avukat Karaçelik, 3 Ekim'de Vartins'te olup bitenleri de ekleyip süreci şöyle anlatıyor.
1993 2 Ekim'inde Vartins beldesinde gündüz yaşanan bir çatışma sonrası bir güvenlik görevlisi yaşam yitiriyor. Bitirdikten sonra o dönemin İlçe Jandarma Komutanı köyün içerisinden geçerken, ben bu köyü bu gece yakacağım deyip belindeki, köyün ortasında durup belindeki silahı çıkarıp içeride havaya ateş edip ben bu gece bu köyü yakacağım, şehidimin intikamını alacağım şeklinde beyanlarda bulunup devam ediyor. Sonrasında gece 2 Ekim'i 3 Ekim'e bağlayan gece 2-3 sularında büyük bir operasyon yapılıyor. 4-5 tane birliğin katılmış olduğu bir operasyon. Bunlar sanık anlatımlarıyla, bilgilerle falan hepsi ortaya çıktı. Bunun üzerine Öğüt ailesi ve bir kısım evleri ateşe veriliyor. Öğüt ailesinin içindeki fertler yanmak suretiyle yaşamlarını yitiriyorlar. Ne oluyor? Soruşturma, doğru dürüst bir soruşturma yapılmıyor. Bir kısım köylüler hakkında ya bu dava, bu eylem onlara yüklenmeye çalışılıyor. Onlar da örgüt örgüt üyelerinin ortaklaşa yaptığı bir şeymiş gibi. Ve sonra dosya Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı, DGM Cumhuriyet Başsavcılığına gönderiliyor. Gönderildikten sonra bir kısım köyler hakkında örgüt üyelerine tanıtan dava açılıyor. Örgüt üyeleri açısından firari oldukları için, bulamadıkları için daimi arama kararları dosyası olarak yerine raflarda yer almaya başlıyor. 93'te 2003 yılı açısından yargılanan köylüler 2 yıl sonra süren yargılamada beraat ediyorlar. Dolayısıyla Öğüt ailesinin yakılma hadisesi tamamen ucu açık bir soruşturmaya konu olmaya başlıyor. Failleri güya örgüt üyeleri bir şekilde. 2093'ten 2003'e kadar hiçbir işlem yapılmıyor. 2003'te mağdur aileleri tekrar bir dilekçeyle müracaat ediyor. Ben bunların soruşturmasını istiyorum. Köylülerin tanıklıkları var, insanların tanıklıkları var. Benim ailemin bütün fertleri yanarak cevap verdiler. Hepimizin gözleri önünde meydana geldi. Bunu o dönem operasyonu yapan askerler tarafından gerçekleştirdi, dedi. 2003 ile 2013 arasında 10 yıl boyunca askeri savcılıkla sivil savcılık arasında görev oluyor. Sen görevlisin, o diyor hayır görev sırasında işlendi, sen görevlisin. Bir dizi hukuk, garabet, skandal diyebileceğimiz olaylar yaşanmaya başlıyor. İnsanların öldürülmesi görev suçu olarak nitelendirilmeye çalışılıyor. Her seferinde en azından askeri savcılar gönderiyor. Askeri savcılıktan başka türlü şeyler söylüyor. Hayır siz görevlisiniz, işte soruşturma izni isteyin. Soruşturma izni isteniyor. Valilik soruşturma izni veriyor. Bu sefer şahıslar itiraz ediyorlar. Van Bölge İdare Mahkemesi bu soruşturma izni ortadan kaldırıyor. Kaldırırken çok skandal bir karara imza atıyor. Diyor ki bu zaman aşımına uğrayan bir dosyadır. 14 yıl falan böyle garip kendi görev tanımını da dışına çıkarak böyle bir tespitte bulunuyor. Diyor ben soruşturma iznini ortadan kaldırıyorum diyor. Buna yönelik kanun yararına bozmaya gidiliyor vesaire. Bir şey oluşmuyor. Yeniden dilekçeler veriliyor. Özellikle takipsizlik kararı veriyor. Bunun üzerine takipsizlik kararı veriyor. Bu takipsizliğe karşı aileler ve avukatları itiraz ediyor. Bir savcı mahkemesi bunu kaldırıyor. Hayır bu bir görev suçu değil. Bu bildiğin basmaya önemli bir ağır cezalık dosyadır. Şeklinde soruşturma yine de devam ediyor. 2013'te nihayetinde bir iddianamaya dönüşüyor.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Olaydan 10 yıl sonra açılabilen davanın görülmesi de kolay olmadı. Muş Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan yargılama serüveni önce Kırıkkale'de bir süre devam etti. Sonra buradan da güvenlik gerekçesiyle bir ara Karabük'e bile uğradı. Oradan yine Kırıkkale'ye döndü. Artık yargılama başlamıştı. Sanık sandalyesinde dönemin Hasköy Jandarma Komutanı Yüzbaşı Bülent Karaoğlu, Hasköy İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Hanife Akyıldız, Muş Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Şerafettin Uz ve Gökyazı Karakol Komutanı Assubay Turhan Nurdoğan vardı. Dava 3 yıl sürdü. Devlete göre operasyona, köylülere göre baskına katılan askerler tanık olarak dinlendi. Askerlerden bazıları çatışma olmadığını anlattı. Bazıları da teröristlerin kendilerine karşılık verdiğini söyledi. Hatta aralarında önce çatışma olmadı deyip sonra ben yanlış söylemişim, çatışma oldu, yeniden ifade vermek istiyorum diye dilekçe sunan bile oldu. Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava 2016 yılında sona erdi. Mahkeme 4 sanığın da beraatine karar verdi. Öğüt ailesinin avukatları ve savcılık kararı temiz etti. Dosya bu kez de Yargıtay'da beklemeye başladı. Bekledi tam 5 yıl. Yargıtay 1. Ceza Dairesi bu yılın başlarında dosyayı inceledi ve Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını sadece Yüzbaşı Bülent Karaoğlu yönünden bozdu. Yargıtay diğer sanıkların beraat kararlarını onadı. Ama onarken de aslında kararında çok şey anlattı. Örneğin operasyon sırasında köylülerin samanlıklarının, ot yığınlarının, ahırların yakıldığını anlattı. Birçok evin ve Nasır Öğüt'ün evinin ateşe verildiğini anlattı örneğin. Ve dahası dedi ki Yargıtay, yangını söndürmek için müdahale etmek isteyen belde halkına askerler tarafından izin verilmediği anlaşılmıştır. Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin kararı 1990'lardaki köy yakma eylemlerinden en çok tartışılan Vartiniz olayının sorumluluğunun devlet görevlilerinde olduğunu kabul ediyordu. Ve daire devletin görevlisi olan Yüzbaşı Bülent Karaoğlu'nun sorumluluğunu da şöyle aktarıyordu. Hasköy İlçe Jandarma Bölük Komutanı olarak görev yapan sanığın operasyona katıldığının tanık beyanlarıyla sabit olduğu, kaldı ki ilçe jandarma komutanı olarak görev yapması sebebiyle sorumluluk alanında yapılan böyle bir operasyonda görev almamasının düşünülemeyeceği ve sanığın operasyondaki en rütbeli kişi olduğu, assubayın şehit edilmesi sonrasında sarf ettiği sözler de dikkate alındığında, yangının sanığın emir ve talimatı doğrultusunda meydana geldiği anlaşılmıştır. Yargıtay'ın bu kararıyla 1990'ların köy yakma eylemlerinden en azından birinin devlet görevlileri eliyle gerçekleştirildiği kabul ediliyordu ve önemliydi. Ancak kararda bir eksiklik vardı. Benzer davalarda sanık aleyhine bozma olduğunda bu kararla birlikte derhal tutuklama kararı da verebilen Yargıtay bu konuda sessiz kaldı. Tutuklama işini yerel mahkemesine bıraktı. Yargıtay'ın bu kararı vermesinden sonra dosya yeniden Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme duruşma gününü 21 Eylül'e verdi. Yani Yüzbaşı Karaoğlu kendisi hakkında mahkumiyet kararı verebilme olasılığının güçlü bir olasılık olduğunu öğreneli 9 aya yakın bir zaman olmuştu. Mahkemeye gelseydi tutuklanması gerekiyordu ve haliyle gelmedi. Avukatı aracılığıyla mazeret bildirildi. Göğsümün üstünde bir ağrı var, o nedenle gelemiyorum. Sanığı savunmak avukatına düştü. Duruşma sonrasında ajanslara düşen habere göre avukat Emine Deli Hasanoğlu müvekkilini savunurken sadece şunları söyleyebildi. Evet, yaşanan olay vahşettir. Fakat tek sorumlu müvekkilim değildir. Sanığın savunmasının tekrar alınmasını, tanığın yeniden dinlenmesine ilişkin dilekçemizi mahkemeye ibraz ediyoruz. İlk bakışta sadece müvekkilin sorumluluğunu itiraf gibi görünen bu savunma, mahkemede karşılık bulursa davayı uzatabilecek kritik bir adımdı. Hem şunun sırasında zaman aşımına ne kalmıştı ki? 2 yıl. 2 yıl çok uzun değildi. Açılması 10 yıl, temizi 5 yıl süren dava 2 yıl daha uzatılabilirdi. Mahkeme duruşma sonunda sanık Bülent Karaoğlu'nun tutuklanmak üzere yakalanma yönünde karar verdi. Karar tüm güvenlik birimlerine bildirildi ama Karaoğlu 10 günü aşkın süredir hala yakalanamadı. Güvenlik birimlerinin etkin bir arama yapmadığına işaret eden Muş Baro Başkanı Kadir Karaçelik, bu tutuklama kararının duruşma başlamadan dosya Kırıkkale'ye geldikten hemen sonra verilmesi gerektiğine işaret ediyor ve ekliyor. Bunun için duruşmaya gerek yoktu. Böyle olunca tutuklama kararı alemi cihana ilan edilerek verildi. İşte Vartiniz davası zamanla yarışında son kulvara girdi. 3 Ekim 2023'e kadar sonuçlanmazsa zaman aşımından düşecek. Tehlikeye dikkat çeken davanın avukatlarından Fuat Özgül de duruma şöyle işaret ediyor.
Bu kişi bugüne kadar kullanmışsa bizim endişemiz, korkumuz da o. Bir takım güçler tarafından belki korunabilir. Bu şekilde bu dosyanın da zaman aşımına uğratılma durumu var. Daha öncesinde de belirtmiştim, şimdi de belirtmiştim. Yani bir hukuk devletinde 9 kişiyi nitelikli şekilde, yani canavarca ise öldürme suçundan yargılanan birisinin bir gün dahi gözaltına alınmaması, hele hele tutuklanmaması ve bunun için uğraşılmaması, bir uğraş verilmemesi yani bana göre utanç verici bir durum. Şu ana kadar da bizim taraf dışında bu dosyayla böyle doğrudan bir ilginin olmadığını da gördüm. Yani bu kişinin yakalanması için veyahut da eğer varsa bir cezasını çektirilmesi için bir uğraş olduğuna da şahit olmadım. Doğrusu bu da bir hukukçu olarak bizi üzüyor. Bizim buradaki amacımız kesinlikle herhangi bir intikam alma veya şey alma değil. Eğer burada bir insan bir suçu işlemişse bu suçun cezasını çekmelidir. Çektirilmelidir. Devletimiz de bunun için uğraş vermelidir. Ben şuna inanıyorum. Devlet bugün bunu istediği zaman 24 saat içerisinde bu adamı getirir, mahkemesine teslim eder. Varsa cezasını alır, yoksa beraat kararını alır.
Son sözü 7 kardeşini, anne babasını kaybeden ve 28 yıl önceki olayı anlatırken hala sesi düğümlenen Aysel Öğüt'e bırakalım. Sanığın tutuklanmamasını nasıl değerlendiriyor, bugün ne düşünüyor, bu soruların cevaplarını kendisinden dinleyelim.
Onun bir an önce tutuklanmasını istiyorum. Yargıtay ve Büyük Mahkeme karar verildi ama daha tutuklanmadı. Daha dışarıdadır. Onun için şeyim var benim. Biraz üzüntüm var. Benim düşüncem büyüklerimden yardım istiyorum. Sayın Tayyip Erdoğan'dan, büyüklerimden yardım istiyorum. Onun tutuklanmasını istiyorum. Benim düşüncem şimdi odur, onu düşünüyorum. Başka ben ne düşüneyim? Yani benim şimdilik ben yine ilaç kullanıyorum, depresyondayım, hastayım. Odur benim düşüncem. Ben Ankara'dan Hacettepe'de tedavi göründüm. Ben 10 yıl depresyon ilacı kullandım. 10 yıl hep oraya gelip gittim. Ben 3 defa yüz felci geçirdim. Göz felci geçirdim. Yani tabii ki benim çok zor durumlarım oldu. Yani olaydan sonra bunlar oldu. Şimdi eğer o tutuklansa biraz belki su serper, yani rahatlar. Benim mesela 9 hatta 10 insanım gitti. Benim canlarımdır, babam, ailem, kardeşlerim. Bu dünyada tek kaldım.
Kısa Dalga podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve Allianz.com.tr'de.